Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bir konuşa konuşa programı ile karşınızdayız. Bugün önemli bir krizi konuşacağız. Türkiye ile NATO arasında bir süredir devam ediyor. Reuters duyurmuştu ilk önce hatırlayacağınız gibi. Neydi peki bu kriz? Neden Türkiye ile NATO arasında böyle bir kriz çıkmıştı? Türkiye NATO'dan YPG'yi terör örgütü olarak tanımasını talep ederken NATO'da belli ki bu talebe sıcak bakmadı. Zira Çin içerisinde Amerika'nın vetosu var yine görünen yönüyle meselenin tartışmanın. Türkiye'de bunun karşılığında NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerini olası bir Rus saldırısına karşı korumak için bu ülkelerdeki savunma planlarını, bu ülkelere belki de asker yerleştirilme planlarını veto etti. Reuters'ın haberiyle tüm Türkiye NATO ile Türkiye arasında böylesi bir krizin var olduğunu öğrendi. Bu krizin zamanlaması da çok ilginç. Zira 3-4 Aralık'ta Londra'da bir NATO zirvesi var. Görünen o ki Türkiye ile NATO arasındaki bu kriz zirveye damgasını vuracak. Elbette krizin kaynağı ile ilgili çeşitli yorumlar var. Kimi yorumlara göre yine iç siyasete verilen bir mesaj. Erken seçim hazırlıklarına yönelik bir adım olduğu bile söyleniyor. Ancak biz bu meseleyi spekülasyonlardan uzak olarak bir uzmanıyla konuşacağım. Siyasi analist ve eski dışişleri personeli diplomat Hüseyin Konuş. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler Gülten Hanım.
Hüseyin Bey, isterseniz ben özetledim ancak eski bir diplomatın gözüyle bu meseleleri yakından izleyen, takip eden biri olarak meselenin özünde ne var? Türkiye ile NATO arasındaki krizin temelinde ne yatıyor?
Şimdi bu kriz yani NATO şartları açısından, NATO işleyişi açısından çok olağan görebileceğimiz, olağan olarak görebileceğimiz bir kriz değil. Öncelikle onu söylemek lazım. NATO çevrelerinde de, NATO bünyesinde, NATO ülkelerinde son derece rahatsızlık uyandırdığını anlıyoruz. Çünkü burada esas olan Türkiye'nin bloke ettiği savunma planı, Baltık ülkeleri ve Polonya'nın Rusya tehdidine karşı savunmasına yönelik NATO'nun planı. Dolayısıyla oldukça önemli bir plan. Bu esasen 2014'te ortaya konan bir plandı. 2014'te biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna ile problemleri, Doğu Ukrayna'daki gelişmeler, Rusya'nın oraya müdahalesi ve Kırım'ı gayrimeşru bir şekilde ilhak etmesi, NATO'da olan Rusya riski, Rusya tehdidi anlayışında tabii ciddi bir alarm seviyesine taşıdı. Ve o yıl Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde bu plan ele alınmıştı, ortaya konmuştu. Yani 2014'te beri devam eden bir plan ama bu yıllık olarak güncelleniyor bu planlar. Ve Türkiye bu yılki planı bloke etmiş durumda. Bu neden oldu? Yani sorunuz çok yerinde. Çünkü bu planın, bu krizin kendisinden daha önemli olan bunun altyapısı, geri planı. Türkiye tabii buna gerekçe olarak, bu blokeye gerekçe olarak şunu söylüyor. PYD'nin, bizim terör örgütü olarak gördüğümüz PYD'nin NATO ülkeleri tarafından kabul edilmesini istiyorum diyor. Bu esasen pek gerçekçi bir hedef değil. Türkiye bunu yaparken yani bunun gerçekçi olmadığını hesap etmiş olmalı mutlaka. Çünkü yani özellikle Amerika'nın sahada birlikte askerleriyle birlikte işbirliği yaptığı YPG'yi terör örgütü olarak tanıması gerçekçi bir hedef değil. Türkiye bunu biliyordur. Dediğimiz gibi iç siyasi boyutları da olabilir. Türkiye bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor. O net. İstediği hedefe alamasa, ulaşamasa bile belki önümüzdeki hafta içinde yapılacak NATO'nun Londra zirvesinde Türkiye'nin Suriye planlarına, Suriye harekatına yönelik bir destek, daha güçlü bir destek beyanı, metinlere bunu derc edilmesini hedeflemesi gibi bir plan olabilir. Ama dediğim gibi arka planına bakmak daha sağlıklı olur. Bu kriz bir şekilde aşılacak zirvede. Pazarlık unsuru olarak kullanıyor bunu Türkiye. Zaten son dönemde Türk dış politikasında yani bunu çok görüyoruz. Biraz yani şantajcı bir dış politika olarak görülüyor. Biliyorsunuz rehine diplomasisi kavramı girdi literatür Türkiye ile ilgili olarak. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bu adımını da bu çerçevede değerlendiriyor NATO çevreleri ve oldukça rahatsızlık uyandırdı. Peki nedir geri planı? İsterseniz yani kısaca ondan bahsedeyim.
İsterseniz öncelikle şu soruya bir cevap bulmaya çalışalım. Ardından sorunun arka planını da irdeleyelim birlikte. Tabii. Burada NATO denilince aslında Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri de akla geliyor. Çünkü en büyük mali katkıyı sağlayan, askeri anlamda da yine NATO'nun omurgasını oluşturan ülke Amerika. Aslında Türkiye'nin hem YPG ile ilgili hem de güvenli bölgeyle ilgili sorun yaşadığı yegane ülke de Amerika. Bu nedenle ABD'ye yönelik bir mesaj, bir şantaj, bir tehdit unsuru olarak da yorumlanabilir mi bu NATO'ya yönelik veto harekatı, ne dersiniz?
Evet, yani tabii böyle bir boyutu var. Çünkü Türkiye'nin bu blok etme sebebi olarak gösterdikleri YPG ile Batı ülkelerinin yakın ilişkisi ya da en azından terör örgütü olarak görmemeleri. Burada YPG ile en yakın işbirliğini sergileyen ülke Amerika tabii. Yani basında yansıyan bilgilere göre diğer bazı ülkelerin tutumlarına yönelik de bir tepki Türkiye'ninkisi. Ama tabii ki en önemlisi Amerika'nın politikasına bir cevap niteliğinde. Bunun şöyle bir çok kısa, isterseniz o geri planlı konuşmadan önce şunu söyleyelim. NATO için şöyle kritik bir dönemde ortaya çıkmış oldu bu kriz. Bu hafta içindeki Londra'da yapılacak olan zirve NATO'nun 70. yıl dönümünde yapılıyor. Böyle bir önemi var. NATO içinde çatlak belki denebilecek gelişmeler oluyor. Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın NATO'ya yönelik güvensizliği, NATO ülkelerine yönelik eleştirileri oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun bir emrinin gerçekleşti şeklinde ifadeleri oldu. Ona Almanya'dan itiraz geldi. Dolayısıyla NATO'nun kendi iç tartışmalarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'nin bu adımı daha da durumu olumsuz bir noktaya getirdi. Çünkü affedersiniz, çünkü NATO ana rakibi olan Rusya'ya karşı birlik mesajı vermek istiyor. Bu gelişmeler durumu zora soktu. Türkiye'nin bunun üstüne böyle bir hamlesi NATO için rahatsızlık verici. Ve o yüzden bu gelişmeden en çok memnun olacak tarafta Rusya açık bir şekilde. O yüzden böyle bir NATO içerisinde böyle bir resim verilmesi NATO üyelerince çok rahatsızlık yaratıyor. Böyle bir konjonktür içerisinde yaşanıyor bu kriz.
Aslında Reuters'ın haberinde dikkat çeken unsurlar vardı. NATO üst düzey yetkililerinin Türkiye'nin bu tutumundan çok rahatsız oldukları ifadelerine de yansıyordu. Tabii ki isim verilmiyor, üst düzey yetkililerden bahsediliyor. Orada Türkiye bozgunculukla suçlanıyordu. Tabii bu tartışmalar Rusya'yla Türkiye arasında ilişkilerin çok ileri boyuta vardı. S-400'lerin satın alındığı, test edildiği ve Rusya'nın Türkiye'yi NATO içerisinde bir bozguncu aracı ya da troll atı gibi, yani tabii ki bunlar iddialar, medyada yer alan iddialar, kullanmak istediği yönündeki öngörülerle birlikte geliyor. Bu anlamda NATO içerisinde, Batı İttifakı içerisinde de Türkiye'ye daha şüpheci yaklaşım, Rusya'nın bu bozgunculuk yaklaşımının NATO içerisindeki temsilcisi gibi görülmeye başladığı anda bu kez ilişkiler nasıl onarılacak?
Dediğiniz doğru. Böyle bir arka planı var hadisenin. Türkiye ile NATO ilişkilerinin bozulması çok yeni değil. Özellikle 2013'ten beri, yani bunu adını doğru koymak, tarifini doğru yapmak gerekiyor. 2013'ten beri Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaşıp daha otoriter bir yönetime, rejime doğru kayması, sadece NATO ile değil, tüm Batı'yla, Batı bloğunun tüm kurumlarıyla olan ilişkilere haliyle zarar verdi. Avrupa Birliği için aynı şey geçerli. Avrupa Konseyi için, AİHM için geçerli, AKİT için geçerli. Böyle bir süreç yaşıyoruz biz 2013'ten bu yana. Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor, Batı değerlerinden uzaklaşıyor. İşte biliyorsunuz basın özgürlüğü, insan hakları ihlalleri, yargı bağımsızlığı vesaire, her konuda bütün konularda geriye gidiyoruz. Dünya yerindeki sıralamamız çok hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyor. Böyle bir durumda tabii ki NATO ülkeleriyle ilişkimizin bozulması kaçınılmaz ve bunu yaşıyoruz. NATO'nun şöyle bir ayrıca farkı var. NATO güvenlik örgütü, tabii güvenlik örgütü olmakla birlikte demokratik değerleri de savunan ve yeni üye ülkeleri kabul etme için bunu da bir kriter olarak ortaya koyan bir örgüt. Ve başlıca rakibi Rusya. Türkiye bu bahsettiğimiz dönemde demokrasiden uzaklaşmasıyla birlikte Batı'dan da uzaklaştı ve aynı hızla Rusya'ya yaklaştı. Bu NATO'da ciddi bir tabii ki kaygıya neden oldu. Yani bugün geldiğimiz nokta esasen böyle bir sürecin devamı niteliğinde ve bu arka planın bir yansıması esasen tezahürü ve durumun ne kadar ciddi bir boyuta geldiğini gösteriyor. Muhtemelen Türkiye bu politikasını değiştirmediği sürece daha da ciddi noktalara ulaşacaktır krizler, güvensizlik. Dediğiniz gibi artık Türkiye Rusya'nın NATO içerisinde Truva atı olarak değerlendirilmeye başlandı. Türkiye için bu son derece zararlı bir şey. Türkiye'nin çıkarlarının tamamen tersine bir şey. Şöyle belki tarihi olarak söylemek lazım. Türkiye'nin demokratikleşme serüveninde Batı'ya, Batı bloğuna yaklaşması, buna ihtiyaç duyması önemli bir rol oynamıştı. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Rusya tehdidi çok güçlü bir şekilde, Sovyetler tehdidi o zaman için Türkiye'nin önündeydi ve bu tehdide karşı Batı'ya yaklaşmak, NATO'ya yaklaşmak ihtiyacı vardı. Bu Türkiye'nin demokratikleşmesi, çok partili hayata geçmesinde de önemli roller oynadı. Şimdi onun tam tersi bir süreci yaşıyoruz. Batı'dan uzaklaşıyoruz, demokrasiden uzaklaşıyoruz, Rusya'ya yaklaşıyoruz. Bu kazanımları bir anlamda kaybediyoruz. Bu tip hadiseler dediğim gibi bu politika sürdükçe devam edecektir. Suriye krizi buna ayrı bir boyut ekledi. Belki konuşmanın devamında daha detaylı değiniriz. Türkiye'nin son harekatı, Barış Pınar harekatı sadece 8 gün sürdü ama Batı'yla ilişkilere çok ciddi zararlar verdi. Bunda tabii şunu da görmek lazım. NATO ile ilişkileri hem askeri hem sivil kanat yönetiyor. Yani NATO headquarter'larında, karargahında görev yapan Türk yetkililer. Askeri ve sivil kanattan. Burada da ciddi bir değişim gördük biz. Yani NATO'ya yakın, Batı'ya yakın kadrolar büyük ölçüde tasfiye edildi. Bu NATO çevrelerince çok sık dile getiriliyor, uzmanlarca dile getiriliyor. Bunların hepsi ilişkilere ciddi şekilde zarar verdi.
Peki Hüseyin Bey, şunu açık açık sormak istiyorum. Yine medyada, AKP medyasında şu konu çok yazıldı, çizildi. 15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda NATO içerisindeki üst düzey Türk subaylarının da bir girişimi olarak yorumlandı. Bu açıdan YPG görünürdeki paravan gerekçeyle birlikte Türkiye gerçekten bu iddiaya inandığı için NATO'yu cezalandırma yoluna gidiyor da denilebilir mi? Ne dersiniz? Çünkü NATO'nun bir bölgedeki grubu terör örgütü olarak tanımlamasının NATO şemasındaki, NATO yapısındaki ya da örgütlenmesindeki yeri bu anlamda nedir? Yani böyle bir misyonu var mıdır? NATO'nun herhangi bir ülkenin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütü, terör örgütü kabul edip ona yönelik mücadelede o ülkeye destek vermesi gibi bir misyonu var mıdır? Yani burada NATO'nun misyonunu konuşalım isterseniz.
Tabii. NATO'nun Türkiye'nin YPG'ye karşı mücadele etmesi için NATO'nun YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmesi gibi bir zorunluluk kesinlikle yok. Dediğiniz gibi yani bu bilinçaltının bir yansıması sanırım NATO'yla yaşanan problemler. Yoksa YPG'ye yönelik politikasını Türkiye Amerika ile ikili bazda oturup değerlendirebilir, konuşabilir. Diğer NATO üyesi ülkelerle birlikte konuşabilir. Ancak dediğiniz şey doğru. Bu iddiaları sürekli dile getirdiler. Ama ya üzücü olan ve yanlış olan şunu söylemek lazım. Artık son dönemde Türk dış politikası iç siyasetin bir fonksiyonu olarak görülüyor. Dış politikadaki birçok hamleye baktığımız zaman altında bir iç politika sahiki yatıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yürütme imkanı kalmıyor dış politikayı. Bunda da böyle bir etkeni rol oynadığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi böyle bir anlayışın etkisiyle belki ciddi bir tasfiye oldu. Ve şu anda hükümetle bir şekilde bir koalisyon, ülkenin yönetimi bir koalisyonu yürüttüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada ciddi şekilde Avrasyalı çevrelerin etkisi var. Bunlar da tabii NATO karşıtı ve bunu çok net bir şekilde söylüyorlar. Türkiye'nin yerinin artık NATO değil, Doğu olduğunu söylüyorlar. Rusya'nın yanı olduğunu, Çin'le, İran'la, Rusya'yla daha yakın ilişkiler geliştirmemiz gerektiğini söylüyorlar. Ama bunlar gerçekçi değil. Türkiye Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'ne karşı, Doğu blokuna karşı güvenliğini NATO'nun sayesinde sağladı. Ardından NATO yine önemini kaybetmedi. Türkiye'nin güvenliği için son derece kritik bir role sahip. Şunu anlatabilirim kendi tecrübemden. Biliyorsunuz Kasım 2015'te Rus uçağı düşürülmüştü Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle. Ki Rusya ile ilişkilerimiz genel olarak iyi düzeydeydi. Böyle bir dönemde o gün yaşananları çok iyi hatırlıyorum. Hemen ilk başta bir zafer havası esti ama çok kısa sürede birkaç saat içinde durumun ahmeti daha iyi anlaşıldı. Sonuçta Rusya'ya karşınıza aldığınız Rusya'dan açıklamalar geldi. Ve ilk yaptığımız şuydu, ilk yapılan şuydu. Acilen NATO toplantıya çağrıldı. Çünkü Rusya gibi bir güce karşı NATO'nun desteğini almak zorundasınız. Ve alelacele telaşlı bir şekilde çok iyi işte gerekli notların hazırlandığını, NATO toplantısına gidildiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla böyle bir gerçek var ve bu daha bundan 4 yıl öncesi. Bizim NATO'dan kopmamız Rusya'ya karşı ilişkilerimizde de esasen bize zarar verir. Çünkü NATO'nun bir üyesi olarak Rusya ile ilişkilerimizde bizim her zaman elimiz daha güçlüdür. Rusya karşısında NATO üyesi olan bir ülkeyle ilişki kurduğunun bilincinde olarak daha çok saygı duymak zorunda kalır. Ve biz bunun gücünü kullanırız. Nitekim bu şekilde bir ilişki esasen 2000'li yılların başlarında büyük oranda yürütülmüştü başarıyla. Rusya ile ilişkiler geliştirilirken bu NATO'nun rağmına yapılmamıştı. Rusya ile ekonomik, siyasi, turizm ilişkileri geliştirilmişti. Ama NATO üyeliğimiz hiçbir zaman bugün gibi sorguya tabi tutulmamıştı. Yani sorgulanmamıştı. Dolayısıyla esasen Rusya ile ilişkilerimizde dahi NATO ile ilişkilerimizin sağlam olmasının biz faydasını görürüz. Bir yandan Avrasyacılık, işte Şangay İşbirliği Örgütü'nü NATO'nun ikamesi gibi görmek bunlar yani gerçekten yani anlaşılır şeyler değil. Çünkü bir kere Avrasya diye bir bloktan bahsetmemiz söz konusu değil. Batı'da bir Avrupa Birliği'ni görüyoruz. Blok olarak hareket edebilen NATO'yu görüyoruz. Tarihin en başarılı savunma örgütü olarak. Ama öte yandan Asya'ya baktığımızda böyle bir birlik içerisinde, uyum içerisinde hareket eden bir blok yok. Şangay İşbirliği Örgütü'nün iki temel üyesi Çin ve Rusya, onların dahi birbirleriyle ilişkileri güven esasına dayalı değil. Dolayısıyla bu şekilde bir dış politika izlemek Türkiye'nin ciddi şekilde zararına olacak ki Suriye gibi sıcak bir konu var. O konuda Türkiye riskler alıyor. İşte harekata girişiyor. Şimdilik durdu ama tahmin ediyorum niyet o harekata uygun bir konjonktürde devam etmek şeklinde. Ciddi riskler alınıyor. Bu riskler alınırken Batı nezdinde sorgulanır bir ülke olmamız, NATO üyeliğinin sorgulanması bizi tamamen daha çok savunmasız konuma getiriyor. Böyle kritik dönemlerde NATO üyeliğimizin sağlamlığının sorgulanmaması gerekir.
Peki Hüseyin Bey, madem siz uçak düşürmekten bahsettiniz, o zaman şu soru da gündeme geliyor. Türkiye 2015 yılında Rus uçağını düşürdü. Ardından da Rus Büyükelçi Karlov bir program esnasında bir Çevik Kuvvet polisi tarafından vurularak öldürüldü. Evet. Acaba Rusya nasıl ki Türkiye Amerika'ya olan kızgınlığını NATO üzerinden bir veto kartıyla kullanma gibi bir niyet beyan ediyorsa, Rusya'da Türkiye'yi cezalandırma yöntemi olarak onu NATO içerisinde bir bozguncu olarak kullanma niyeti beyan ediyor, ortaya koyuyor olabilir mi? Ne dersiniz? Çünkü o dönem çok büyük bir tepki, ilişkilerde kırılmaya yol açacak bir yaklaşım sergilemedi. Belki de intikam soğuk yenen bir yemektir yaklaşımıyla meseleye odaklandı. Ne dersiniz?
Evet. Evet, dediğiniz gerçeklik payı çok yüksek. Zaten hatırlarsanız bu uçak düşürme hadisesinden sonra, aradan 5-6 ay geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'yı ziyaret etmişti. Putin'le yapılan görüşmede bir işte özür dileme söz konusu oldu Türkiye tarafından, Erdoğan tarafından ve ondan sonra ilişkilerin rayı değişti ve o tarihten itibaren şunu görüyoruz. Türkiye giderek Rusya ile ilişkilerinde zayıf bir konuma geldi ve giderek Rusya'ya daha da bağımlı hale geldi. Bu darbe sonrası, darbe girişimi sonrası süreçte daha da belirgin bir hal aldı. Darbeden bir ay sonra Türkiye Suriye'ye girdi ilk defa, askeri bir harekete geçti. Buna girişirken politikası büyük oranda Batı politikalarıyla uyumsuz Rusya'ya daha yakın ve giderek o tarihten itibaren görüyoruz. Suriye politikasında dahi Rusya ile çok yakınlaştı. Niye dahi diyorum? Çünkü Suriye'ye yönelik Türkiye'nin ve Rusya'nın hedefleri tamamen aslında birbirine ters. Şu an Esad hala iktidardaysa, hala güçlüyse bunun en önemli sebebi Rus desteği. Türkiye ise Esad'ın devrilmesini istiyor savaşın en başından bu yana. Dolayısıyla her geçtiğimiz gün bu süreçte Türkiye'de Rusya'ya daha da yakınlaştığını ve maalesef ilişkilere daha da bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Ve dediğiniz doğru, Rusya Türkiye'yi NATO'nun daha da zayıflaması adına kullanma niyetinde Türkiye'nin Amerika ile her krizi, NATO ile Batı ile her krizi Rusya'nın lehine bir puan olarak yazılıyor, böyle görülüyor. Zaten o nedenle de NATO çevrelerinde artık dediğimiz şeyler dahi telaffuz ediliyor. Yani Rusya'nın Türkiye'yi bir turba atı olarak kullandığı hususları dahi dile getiriyor.
Buradan o zaman yine sizin açtığınız pencereden ilerlersek, Rusya ile Türkiye'nin çıkarlarının kesiştiği bir konu var mı? Suriye'de görülüyor ki hem İdlib'deki cihatçıların yok edilmesi konusunda Rusya ile Türkiye ayrı düşüyor. Hem Kürtler meselesinde YPG'yi aslında NATO'nun terör örgütü olarak ilan etmesini bekliyor Türkiye, ancak Rusya da terör örgütü ilan etmiş değil.
Evet.
Türkiye bu konuda bir talep dile getirmiyor Rusya'ya karşı. Esad rejiminin kalması konusunda da tamamen zıt noktadalar. Libya'da farklı cephelerde savaşıyorlar, farklı taraflara destek veriyorlar. Ukrayna'da yine bakıldığında farklı noktadalar. Yani uluslararası dış politikada Türkiye ile Rusya'nın çıkarlarının birebir örtüştüğü herhangi bir konu var mı sizin aklınıza gelen?
Evet, yani dediğim gibi Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri Türkiye için çok önemli. Bunları söylerken Rusya ile olumsuz ilişkiler geliştirmek gerektiğini savunmak çok anlamsız olur. Bir şey düşünülemez. Türkiye'nin en önemli komşusu Rusya'dır. İkili ilişkiler bazında zaten ekonomiyi geliştirmek, turizm geliştirmek hepsi iki ülkenin elinde. Dış politika alanında işbirliği alanları olabilir ama büyük oranda dediğimiz gibi dış politika çıkarları birbiriyle çatışıyor, uyuşmuyor. Ukrayna konusu, Kırım'ın ilhakı, Kafkaslar, Orta Asya politikaları, Türkiye'nin Orta Asya Kafkaslarla ilişkilerini geliştirmesi her zaman Rusya açısından bir risk unsuru olarak görülür. Rusya'nın Ermenistan'la yakın ilişkileri, Suriye politikası dediğimiz gibi tamamen neredeyse farklı birbirinden. Suriye'de şunu söyleyebiliriz. İki ülkede Suriye toprak bütünlüğünü arzuluyor. Tabii farklı şekilde. Burada Türkiye'nin hedefi Suriye içinde bir Kürt devletinin, Kürt bağımsız ya da yarı bağımsız yapısının kurulmaması. Rusya da aynı hedefi paylaşıyor ama Rusya'nın amacı Esad'ın tüm ülkeye, tüm topraklara hakim olması şeklinde. İş politikada hiçbir ülkeyle tamamen çıkarlarınız kesişmez. Rusya'yla çıkarlarımızın kesişme oranı Batı'ya göre çok daha azdır. Ama bunu daha sağlıklı bir şekilde yürütmek gerekir. Bu da dediğim gibi Batı ile olan ilişkileri güçlü tutmak, NATO ile ilişkileri güçlü tutmaktan geçer.
Peki isterseniz biraz da yine Amerika üzerinden NATO ile bir hesaplaşma meselesinden yola çıkarak, Türkiye'de İncirlik'te 50 nükleer bombanın bulunduğu belirtiliyor. 3-4 Aralık Londra zirvesinde İncirlik üssü ve bu nükleer bombalar da gündeme gelecek midir? Ne dersiniz? Yani Türkiye o konuda da yakın zamanda yol ayrımına girecek mi? Böyle bir yaklaşım seziliyor mu? Ne dersiniz?
Bu konuda dediğiniz gibi son zamanlarda uzmanlarca dile getirmeye başlandı. Burada şunu söylüyor uzmanlar, işte Amerika'nın bahsettiği şekilde silahları olduğunu. Ancak bu ikili ilişkileri daha çok ilgilendiren bir husus olduğu için NATO'da gündeme geleceğini çok düşünmüyorum. Amerika-Türkiye ilişkilerinde belki gündeme gelebilir. Öyle bir noktaya gelindi ki İncirlik Üssü'nün yerine Amerika'nın bölgede başka üs planları dahi konuşulmaya başlandı. Yani her geçen gün daha bu krizde Batı ile olan ilişkilerde yeni bir alt limiti, alt seviyeyi görüyoruz maalesef.
Peki Hulusi Akar'ın önceki gün Euronews Türkçe'de yayınlanan bir makalesi vardı. Hulusi Akar özetle ittifaka bağlıyız diyordu bu makalesinde. Türkiye'nin NATO yükümlülüklerini yerine getiriyor gibi bir yaklaşımı var. Peki nelerdir bu yükümlülükler? Baktığınız zaman Türkiye hakikaten NATO'da oyun değiştirici ya da kilit bir oyuncu mudur?
Türkiye NATO'nun tabii önemli bir ülkesi. Yıllarca Soğuk Savaş döneminde Türkiye NATO'nun güney kanadını savundu. Doğuyla, Orta Doğuyla NATO arasında bir zon olarak, bir alan, güvenlik alanı olarak görülüyor Türkiye. Dolayısıyla Türkiye tabii önemli bir üyesi NATO'nun. Ancak işte yani geleneksel olarak durum bu. Ancak son zamanlarda bu tartışılmaya başlanır hale geldi. Türkiye, Akar diyor ki, Savunma Bakanı, Türkiye NATO'ya yönelik yükümlülüklerini yerine getiriyor. Orada kastettiği standart yükümlülükler. Yani Türkiye'nin NATO bütçesine yıllık düzenli katkıları, NATO misyonlarına, işte Afganistan örneğinde olduğu gibi katılımı, personel göndermesi, bu gibi standart yükümlülükler. Ama şu an NATO'nun Türkiye'den görmek istediği, daha doğrusu her üye ülkeden görmek istediği esas yükümlülük ittifak ruhuna bağlılık, yani müttefiklik ruhuna uygun şekilde hareket etmek. İşte bunu NATO üyeleri görmüyorlar. Esas sorun da buradan çıkıyor. Yoksa yıllık katkılarınızı düzenli ödemeniz bu konjonktürde çok da bir anlam ifade etmiyor.
Peki Akar'ın vurguladığı bir diğer noktada NATO'ya ihtiyaç vardır söz. Burada da aslında şunu mu görüyoruz biz? Türkiye pragmatist yaklaşıyor ve Batı ittifakından kopmamakla birlikte Rusya ile Batı arasında böyle bir o tarafa bir bu tarafa denge politikasından ziyade bu ikili ilişkileri birbirlerine karşı kullanma yaklaşımını mı benimsiyor? Yani şu tabloda Akar'ın makalesinden ortaya çıkan NATO'ya ihtiyaç var ve Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor ve ittifaka bağlıyız açıklaması aynı zamanda Rusya ve Çin'e de o kadar da güvenmiyoruz açıklamasının bir yansıması mıdır? Ne dersiniz?
Evet, öncelikle Hulusi Akar'ın açıklamasını şöyle görmek lazım. Bu konuştuğumuz konjonktür içerisinde Türkiye-NATO ilişkilerinin gerginliği ve en son bu Türkiye'nin attığı adım ve bunun krize dönüşmesi. Bu gelişmeler çerçevesinde bir gerilimi yumuşatma adımı olarak görüyorum ben. Bakın biz hala NATO'ya bağlıyız, hala ittifakın önemli bir üyesiyiz. Hükümlerimizi yerine getiriyoruz şeklinde bir açıklama. Öte yandan NATO'nun önemli vurgu yapıyor. Bunu söyleme gereği duyuyor dahi olmak gelinen durumun ne kadar vahim olduğu bir süre açısından açıkçası. Çünkü bu Türk dış politikasının, yani NATO üyeliği, Türk savunmasının çok önemli bir ayağıdır. Zaten yıllarca böyledir. Bakın tüm Türk dış politika çalışmalarına, politika beyanlarına, policy paper dediğimiz kağıtlara hepsinde bu çok net şekilde ifade edilir. Yani bunun şu an söyleniyor olması dahi aslında sorunlu bir duruma işaret ediyor. Öte yandan dediğiniz gibi Rusya'da tamamen güvenilmediğini ortaya koyuyor. Zaten olması gereken bu. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi birçok konuda Türkiye ile Rusya'nın çıkarları çatışıyor. Rusya, Ukrayna'ya karşı gördük, Gürcistan'a karşı gördük, Suriye'ye müdahalesini gördük. Konjonktürü koklayarak müdahale edebilen bir ülke. Dolayısıyla güçlü bir ülke. Böyle bir ülkeye karşı tabii ki %100 güven duymamak lazım. Sonuçta ilişkilerimizin geçmişi de belli. Çok kırılgan bir zeminde hareket ediyoruz. Suriye o kırılganlığı tamamen artırıyor. Türkiye, Suriye'de daha çok maceracı politikalar izlemeye devam ettikçe o risk unsuru her zaman çok ciddi şekilde karşımızda duracak. Ve temel çıkarlar da çatıştığı için her an beklenmeyecek şekilde bir Türkiye-Rusya karşıtlığı, Türkiye-Esad karşıtlığı olabilir. Ve en vahimi şu ki, Türkiye bir şekilde, bunu dile getirmek bile istemem ama sıcak bir çatışma durumunda kalırsa, en büyük güvencesi olan NATO desteğini şu an sorgulanır hale getirmiş durumda. Bundan bir 5-10 yıl önce düşünülmeyecek şeyler bunlar. Ama şu an bu sorgulanıyor. En tehlikesi de şu ki böyle bir sıcak çatışmada artık NATO nezdinde Türkiye'nin imajı bu derece zarar görmüşken NATO'dan ciddi bir destek beklememiz artık pek mümkün görünmüyor. O yüzden ciddi bir değişiklik ihtiyacı var dış politikamızda. Tabiri caizse fabrika ayarlarına dönmemiz gerekiyor. Şu an çok riskli bir zeminde hareket ediyor. Bu iş politikası ayetiyle sizin de vurguladığınız gibi. Dediğim gibi Türkiye'de şu an yönetim anlayışı, Avrasyacı çevrelerin etkisiyle böyle bir yuva girilmiş durumda ama ülkenin çıkarları için son derece zararlı buluyorum. Ve bunda kurumların ciddi şekilde çökmesinin de etkisi var. Bundan 5-6 yıl önce NATO ile bu konuları yaşayacağımız kimsenin aklına gelmezdi. S-400 füzelerini, uçaklarını almayı konuşuyor dahi olmamız kimsenin aklına, hayaline gelmezdi. Ne diplomasi bürokrasisinde ne askeri bürokraside. Ancak şu an bunları yaşıyoruz. Maalesef kurumlarda ciddi bir çöküş yaşandığı için böyle bu konularda ciddi bir tepki görüyor değiliz. Bütün bu unsurlar oldukça endişe verici bir tablo sunuyor maalesef. Şu örneği bu konuda belki verebilirim çok kısa. Çok dikkatimi çektiği için söylemek istedim. Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı yani çok sıkıntılı bir uluslararası atmosfer döneminde yapıldı. En baştan beri konuştuğumuz Batı ile ilişkiler, Türkiye'nin imajının sürekli zarar görmesi. Böyle bir zeminde bu harekat daha riskliydi. Çok iyi planlanması lazımdı. Hiç yapılmaması gerekiyordu belki ama yapılıyorsa çok iyi planlanması lazımdı. Zaten olanlar çok ciddi zarar verdi imajında. Türkiye'nin savaş suçları, hatta soykırım ifadeleri, kimyasal silah kullanımı gibi ifadeler dahi kullanılmaya başladı. Bunların gerçek olup olmaması o kadar önemli değil. Bunların dile getirilir olması dahi çok vahim. Ve böyle bir ve şunu da eklemek lazım. Türkiye bölgedeki radikal unsurlarla birlikte bu operasyonu yürütüyor. Bunun adını Suriye Milli Ordusu koymanız durumu değiştirmiyor. İsminin ne olduğu önemli değil. Ve onların yaptığı her türlü insan hakları ihlali sizin defterinize yazılıyor, size fatura ediliyor. Dolayısıyla çok riskli işlere girişti Türkiye. Yapmaması gereken işlere girişti. Özellikle böyle bir kırılgan atmosferle konuşuyor. Ve bu dönemde Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun şu açıklamasını hatırlıyorum. Dikkatimi çekmişti. Demişti ki çok ciddi tepkiler geliyor bizim harekatımıza. Bizim için sürpriz oldu. Bu kadar eleştireceğimizi beklemiyorduk. Bu anlamda bir açıklama. Beni çok şaşırttı çünkü bu kadar kritik bir adım atıyorsanız her şeyi çok iyi planlıyor olmanız gerekir. Bürokratik süreçlerin çok iyi işlemesi, her türlü ihtimaliyat planlarının yapılması ve her ülkenin, her tarafın nasıl bir yanıt vereceğini çok iyi hesaplamanız gerekir ve sonuçta da sürpriz yaşamamanız gerekir. Bunların işlemediğini görüyoruz maalesef.
Yine Akar'ın makalesinde dikkat çeken bir unsur var. Orada Amerika ile anlaşılan mutabakatlar yerine getirilmedi deniyor. Bir kavram kargaşası mı yaşanıyor? Yani Amerika ile NATO'nun eşitlendiği, birbiriyle aynı görüldüğü bir yaklaşım mı söz konusu? Neden biz güvenlik örgütünü, Avrupa'yı ve Batı İttifakı'nın içinde bulunduran bir güvenlik örgütünü güvenli bölge projesinde Türkiye'nin yanında ya da karşısında gibi algılamak durumunda kalıyoruz. Yani çok birbirinden farklı bağlamlar. İlk defa bir başka ülkeyle ya da bireysel ülkelerle, işte Almanya, Fransa ya da Amerika gibi ülkelerle bir konuda yaşanan anlaşmazlık bir örgüte mal ediliyor gibi bir durum da var. Neden burada mesele birebir bu ülkelerde yaşanan sorunlar olmaktan çıkartılıp bir uluslararası organizasyona mal ediliyor. Ve buradan da iç siyasete, evet bakın tıpkı Amerika gibi NATO'da bizim planlarımıza karşı, bu açıdan da zaten yürüyemeyeceğimiz, birlikte yürüyemeyeceğimiz bir organizasyon. Ne kadar da haklıyız bu organizasyonla yolları ayırmakta gibi bir yaklaşımın altyapısı mı hazırlanıyor? Yani bir Türkiye'de Amerikan karşıtlığı çok yüksek, Amerikan karşıtlığı gibi bir de NATO karşıtlığı mı yaratılıyor? Ne dersiniz?
Kesinlikle dediğiniz gibi. Zaten Amerika karşıtlığının yanında genel olarak Batı karşıtlığı, Avrupa Birliği karşıtlığı, NATO karşıtlığı son birkaç yılda çok yüksek seviyelerde ve bu bir politika olarak takip ediliyor. Rastlantı değil. Sürekli bu yönde yöneticilerden, siyasilerden açıklamalar geliyor. İşte birçok şeyin arkasında, Türkiye aleyhindeki şeylerin arkasında NATO vardır, ABD vardır gibi kendi üyesi olduğumuz bir kuruma yönelik sürekli bu şekilde eleştiriler. Bu bilinçli bir şekilde yükseltiliyor. Dediğiniz gibi bu krizin ardında böyle bir şeyin olması dahi muhtemel maalesef. Bunu normal şartlarda düşünemeyeceğimiz bir hadisedir aslında ama şu anda olmaz diyemiyoruz. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi yani orada görev yapan toplantılara, NATO nezdindeki toplantılara katılan kadrolarda ciddi şekilde NATO karşıtı olan insanlar olabilir bu tasfiyelerin ardından. Böyle bir zeminde artık yürüyor işler ve NATO'da da Türkiye'deki işlerin yürütülmesine, diplomatik vasıta işlerin yürütülmesine birlikte ciddi bir güven kaybı olduğunu çok duyuyoruz. Artık belki NATO'da yapılan toplantılarda diğer ülkelerin temsilcileri karşılarında bir Türk askeri ya da diplomat oturduğunda belki daha artık kuşkuyla yaklaşıyor. Buna yönelik yine son zamanlarda bazı Avrupa uzmanların yazılarını okumuştum. Dolayısıyla böyle bir zeminde gerçekleştiği için sizin dediğinizin olması da gayet muhtemel. Zaten NATO'da da şöyle algılanıyor. Evet, diplomasinin içinde pazarlık her zaman vardır. Ama bu birbirinden farklı konular. Siz kendi meseleniz yüzünden Baltık ülkeleri ve Polonya'nın için çok önemli olan Rusya'ya karşı savunma planını bloke ediyorsunuz. Bu ciddi bir tepkiye yol açmış durumda. Yani şimdi pazarlığı yaparsınız ama bu şekilde bir pazarlık karşı tarafta her zaman rahatsızlık yaratır ve Türkiye kısa vadede belki istediğini alamasa da bir Suriye politikasına destek beyanı alsa bile bu daha uzun vadede orta planda mutlaka Türkiye'ye tepki olarak olumsuz olarak dönecektir.
Peki Hüseyin Bey, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sırasında Amerika'daki ve Avrupa'daki aykırı karşı çıkan seslerin dışında NATO Genel Sekreterinin sürekli Türkiye'yi destekleyen, destek veren sözleri vardı. Şaşırtıcı da bulunuyordu. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki ittifakı parçası olduğu, desteklenmesi gerektiği söyleniyordu. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Yani bu YPG ve bu konunun etrafında dönen sorunlar bağlamında aslında sorunun arka planı çok daha eskiye dayanıyor. Yani çok böyle yeni bir sorun değil gibi yorumlanabilir mi? Ne dersiniz?
Evet, sorunun dediğiniz gibi zaten bütün bu arka planın üzerine bina edilmiş şeyler. Bu PYD konusundaki farklı görüşler de birkaç yıllık hadiseler, NATO-Türkiye gerginliği de birkaç yıllık hadiseler, bunda S-400 alımları vesaire bunları iyice zirveye taşıdı. NATO Genel Sekreterinin açıklamasını şöyle okumak lazım diye düşünüyorum. Şimdi NATO Genel Sekreteri ya da herhangi bir örgütün Genel Sekreteri, bu Birleşmiş Milletler için de geçerli. Esasen o örgütün karar almasında çok önemli rol oynamazlar. NATO'nun karar alması mekanizması şöyle işler. NATO üyesi ülkelerin, 29 üye ülkenin temsilcileri altyapıyı oluşturur. En son nihai bu hafta olacağı gibi zirveler, kararlar alınır. Onları önceki zirveler öncesinde savunma bakanları ve dışişleri bakanları bir araya gelir. Onlar kararlar alır. Dolayısıyla NATO genel sekreterinin bir karar alma yetkisi, gücü yok. NATO genel sekreteri şunu yapmakla yükümlü. Örgütün teşkilat, NATO örgütünün bir arada olmasına, üyeler arası problemlerin giderilmeye çalışılması. Dolayısıyla NATO Genel Sekreterinden bu yönde açıklamalar gelmesi çok da şaşırtıcı bulmamak lazım diye düşünüyorum. Bu yaşanan krizlerde de her zaman NATO'dan, NATO karargahından yani genel sekreteri ve altındaki kadrodan gelecek açıklamalar her zaman sorunların çözüleceğine yöneliktir. Her zaman üye ülkelerin bir arada olduğunu, NATO'nun bir birlik içerisinde olduğu mesajını vermeye yöneliktir.
Hı. Peki son olarak şunu sorayım. NATO belli ki alarma geçmiş vaziyette Rusya'nın planları karşısında Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili. Özellikle Ukrayna, Gürcistan ve Kırım'daki adımlarından sonra. Türkiye aslında NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planını veto ederken kendi güvenliğini de uzun vadede Rusya karşısında tehlikeye atmış olmuyor mu? Kendini güvenliğini de veto etmiş olmuyor mu aslında?
Kesinlikle NATO işleyişine pek de uygun olmayan bir adım attı Türkiye. Şunu söylemek lazım. Daha önce bloke sistemini çalıştırdı Türkiye. Hani mesela hangi konuda? Türkiye NATO ve Avrupa Birliği işbirliği mekanizmasında tabii işbirliğinin bir tarafında Güney Kıbrıs'ta olduğu için Türkiye bu mekanizmaya şerhlerini koydu. Buna benzer bir sistemi işletti daha önce ama o çok daha statik bir konuydu. Türkiye'nin her zaman bilinen kaygıları, her zaman her platformda karşısına çıkan bir konu. Dolayısıyla buna benzer bir konu değildi. Bu çok daha esaslı bir konu. NATO'nun en kırılgan, savunmaya Rusya karşısında en çok muhtaç durumda olan ülkelerinin savunmasına yönelik bir plan hazırlıyorsunuz. Ama bunu başka bir ülke, başka bir üye ülke kendi bir çıkarı için, meselesi için blok ediyor ki bu konunun onunla hiçbir ilgisi yok. Bu tahminleri oldukça aykırı ve dediğiniz gibi Türkiye'nin orta vadede güvenliği için de zararlı. Çünkü siz NATO'da böyle bir şey başlatırsanız, teamül, başka bir gün sizin güvenlik politikanıza, savunma politikanıza dair başka ülkeler de çekince koyabilir. Ki artan Türkiye karşı olumsuz havada bu daha da muhtemel görünüyor. Dolayısıyla bu atılan adım... Yani Türkiye'nin tabii kendi çıkarlarını savunması lazım ama çok doğru bir hareket tarzı olarak durmuyor açıkçası.
Peki Hüseyin Bey, yayınımıza katıldığınız ve NATO-Türkiye krizi konusunda dinleyicilerimizi aydınlattığınız için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyiciler, konuşa konuşa da bugün Türkiye ile NATO arasındaki krizi konuştuk. Konuğumuz eski diplomat ve siyasi analist Hüseyin Konuştu. Bir başka programda görüşmek buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.